Ayrım 35.
En yakın mezralar bunlardı. Mıntıka ıssızdı. Diğer köylere gidebilmek için dağları aşmak gerekiyordu. Başındaki sancı ve zonklamalardan dolayı daha fazla bekleyemezdi. Roşnik üzerinden Nazimiye'ye geçmek, oradaki kadrolarla buluşmak zorundaydı. Hemen tüm ebelerle ilişkileri vardı. Yaraları ebeler iyileştirebilirdi. İki öğünlük yiyeceği dörde böldü. İki gün daha dayanma kararına vardı. Askeri fırtınanın dinmesi için şarttı bu. Mağaranın ağzına bir palamut kuşu kondu. Mağaradan çıkan ısının verdiği zevkle ötmeye başladı. Başı bıldırcın yumurtası gibi çil çildi. Kanatlarını iç içe haleler halinde zümrüt, yakut ve elmas ışıltısını andıran renkler bürümüştü. Bacakları vişne sapı gibi narin ve kıpkızıldı. Gözleri beyaz halkaların içine oturmuş olgunlar tanelerini andırıyordu. Gagası kuşburnu dikeninden daha kısaydı. Gırtlağındaki erguvani tüyler öttükçe tarazlanıyor, renkten renge giriyordu. İbo kuşa baktı. Bu kar ve fırtına deryasının ortasında bu kuşun ne işi vardı? Yuvasında acıkmış yolunu mu şaşırmıştı yoksa? Arayıp da yiyecek mi bulamamıştı? Benim burada olduğumu dumandan mı çıkarmıştı? İbo boynunu çeviremediği için sola dönüp kuşu rahatça seyre koyuldu. Bir parça ekmek kırdı. İyice ufalttı. Kaçmasından korktuğu için biraz bekledi. Mağaranın ağzına doğru birkaç parça attı. Kuş hiç farkında olmadı bile. Kaynayan suya çay attı. Torbadan iki şeker, yarım el büyüklüğünde ekmek ve azıcık da çökelek çıkardı. Kuş ne düşünüyor, neyi arzuluyordu acaba? Bir anda kuşun biçimine girsem, uçup Nazimiye'ye, arkadaşların kaldığı yere konsam ve kuş kılığından çıksam ne güzel olur. Anaç bir kuşa benzemiyor. Gençlik çağını yaşıyor. Göçmen değil. Hasretlikten haberi yok. Çayını yudumladı, içi ısındı. Yaralarının zonklayışını dinledi. Burnunun ucundaki damla içerken çayına düştü. Ayaklarını lastik ayakkabılarından çıkardı, ocağa uzattı. Alevlerde birkaç dağ keçisinin hayalini gördü. Kuş uçup gitti, kalktı, kuşun konduğu yere ekmek ufaladı. İki ocağın arasına, sol böğrünün üzerine yattı. Baş altına birkaç dal koydu. Şapkasını dalların üzerine yerleştirdi. Kafasını dayadı. Göğsünde ve sırtında duydu ısının şefkatini. Rahatlar gibi oldu biraz. Öğretmen Celal o gün tek başına Vartinik kömüne geldi. Elinde çifte, ayağında askeri botlar vardı. Kalın bir palto giymiş, başına tiftik geçirmişti. Kömün çevresindeki kanlı karlara, kemiklere, tüy ve deri parçalarına, insanların ve kurtların sağda solda kapanmamış ayak izlerine baktı. Bu vahşi görünüm karşısında ürperdi. Kayalıklara doğru yürüdü. Dizlerine kadar kara gömülünce geri döndü. Kaçan anarşistin bu mıntıkada gizlenmesi imkansızdı. Nerede gizlenecekti? Ne yiyip ne içecekti? Uçurumun kıyısına yaklaştı, derinlere baktı. Kim bilir, belki de buraya düştü. Karlara gömüldü. Çıkamadı, öldü. Çığdan korkmasaydı uçuruma inecekti. Kurtlar parçalamışsa nasıl bulabilirim? Ama parçalanan insan daha kolay bulunur. Acaba insem mi, inip de bulursam, tayinimi İstanbul'a aldırmam daha da kolaylaşır. Öğretmen Celal, araziden, kandan, izlerden korktu. Daha fazla oyalanmadan Mirik yolunu tuttu. Jandarmanın yaraladığı keklik tilkiye kısmet olur. Altın Bilek karargahını Kutudere karakoluna kurmuştu. Köylerdeki istihbarat elemanlarının biri girip biri çıkıyordu. Tutuklananlar, şüpheliler hemen oracıkta sorguya çekiliyordu. Haydaran'dan ana yola açılan patikaların tümü kontrol altındaydı. Erzincan otobüslerini Rabat Karakolu, Tunceli'yi ise Kutudere Karakolu arıyordu. Altın Bilek tüm ispiyonculara ve tim komutanlarına yaralının çok önemli bir adam olduğunu ve mutlaka yakalanması gerektiğini söylüyordu. Savcı Yaşar Değerli, "Pirinaların şahını mutlaka yakalamalısın," demişti. Giderken Altın Bilek yaralıyı yakalatana aynı gün 200 bin lira verileceğini vaat ediyordu. Yeni yeni ispiyoncular türemişti. Sofradaki çökeleklere mor binliklerin hayali düşüyordu. Ağır bir işte değildi. Altı üstü bir yaralanın ihbarıydı. Bu kadar değerli bir adamın Haydaran'da ne işi vardı? Altının gübreliğe ya da çöpe düşmesine benziyordu bu. Altın kartalın gagasındaydı. Haydaran para, kuşku ve kan kokuyordu. Nerede bir kurt ulusa, insanlar pırlantanın orada olduğunu söylüyordu. Ayak izlerini izleyenlerin ayak izlerini izliyorlardı, köpeklerin havlayışlarını yorumluyorlardı, yumurtlayacak tavuğun bağırtılarından anlamlar çıkarıyorlardı, kümese giren tilkiyi o adam sanıyorlardı, yolunu şaşıran keçi o aç ve yaralı adamın tuzağına düşmüştü. Bu ağaçtan kırılan dallar o adamın mağarasında yanmıştı, çeşmenin kenarındaki ekmek kırıntıları o adama aitti, karşı dağda şavkıyan ışık o adamın namlusunun bir anlık gülümseyişinden başka bir şey değildi. Tilkiler hiç böyle pav kırmazlardı. Birbirini kesen bu kadar yoğun kurt izini açıklamak mümkün değildi. O adamın yarası hala kanıyordu. O adam yakınlardaydı. Kurtlar o adamı arıyordu. Kurtlar kaç gündür köylere girmiyorlardı. Kan kokusu dağlarda geziniyordu. Ne de güçlü kuvvetli adamdı. Yitirdiği bunca kana karşın dimdik, capcanlı kolaçan ediyordu dağları. Peki niçin çekip gitmiyordu bu adam? Bu haliyle ne arıyordu? Ölen arkadaşının ruhu Vartinik'te kalmıştı. Taze ruhun dağlarda yankılanan avazı onu buralara perçinlemişti. O adamın ayağına arkadaşının kanı bulaşmıştı. Kaçan arkadaşları da çığ altında kalmıştı. Yoksa Ermeni harabelerindeki cinler mi gizliyordu onu? Bir zamanlar o cinler o acığa giden genç bir gelini kaçırmışlardı. Gelin 3 ay sonra çıkmıştı ortaya. Hüseyin Güngör büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği göstererek Vartinik'in karşısındaki dağlara tırmandı. Buradaki 2 mağarayı aradı, kovuklara baktı. Zirvelerden kartal gibi uçurum diplerini süzdü. 2 çığ tehlikesi geçirdi, yılmadı. Uçurumlara indi. Kaçan 2 dağ keçisine ateş etti, vuramadı. Aksilik bu ya, İbo'nun gizlendiği kayalıklara hiç uğramadı. Orada mağara yoktu ki, oranın ayazına ayı bile dayanamazdı. Açık araziden gelen fırtınalar ustura gibi ilkin bu kayalıklara saldırıyordu. Dünyanın en aptal hayvanı bile bu kayalıklardan kışın uzak duruyordu. Kayalıkları yalayarak yükselen ve dumanı andıran şey ise buz buğusuydu. Göte'yi ve Şiller'i okuyan, kendi ülkesinin romandan şiire kadar en önemli ürünlerini özümleyen bu adamın, kayalıklarda gizlendiğini hiç kimse aklının ucundan bile geçirmiyordu. Kayalıklarda buzlara karşı bir köy enstitüsü ateşi parlattığını o keskin gözlü kurtlar bile görememişti. Zamanımızın bu modern Don Kişot'unu 2 ateş arasında oturtan mağrur kayalar bile şaşkınlık içindeydi. Bu adam Solohov'un Don kazaklarından çok şeyler öğrenmişe benziyordu. Acıları lezgi kaması gibi parlayan engin ruhlu insanların mı soyundandı yoksa? Ona Balzac'ı, Tolstoy'u, Şitenbek'i, Riviera'yı, Nazım'ı ve Bostanlı Süleyman Nakış'ı bu denli sevdiren neydi acaba? Palamut kuşuna neden haddinden fazla kendi acılarını unutturcasına acı duydu? Neden unutamadı onu gün boyu? Bakışları yeni renkleri kuşanmış gibiydi. Palamut kuşunun kanatlarındaki fantastik renkleri. Alev'in aydınlattığı nakışları seyretti. Emine'nin bu nakışları bir yerlerden kopya edip etmediğini düşündü. Bu çorabı benim için örmeseydi nakışlamazdı. Sevgi insanın manevi dünyasının renk ve ışık mahşeri haline gelmesidir. Bu mahşerin kahredici gücü ürüne dönüşmek zorundadır. Dönüşmezse delilik ve çılgınlık alametleri çığ gibi büyür ezer sahibini. Tarifsiz acıkmıştı. Kalktı yarım el büyüklüğündeki ekmeği yedi. Tenekeyi alıp dışarı çıktı. Karanlık ayazın şanına layık bir ağırlıktaydı. Gökyüzüne baktı, dağları görebildi belli belirsiz. Tenekeyi karla doldurdu. İçeri girip taşları yerine yerleştirdi. Ayakta güçlükle durabiliyordu. Uzun süredir yetersiz beslenme ve kan kaybından dolayı zayıflamış, halsiz düşmüştü. Gece uyuyamadı soğuktan. Ekmek torbası boşalmış, 2 şekeri bir tutam çayı kalmıştı. Şafak sökerken bir çay daha demledi. Kıtlama yöntemle 3 bardak sıcak suyu midesine indirdi. Gündüzü beklemek, akşamüzeri mağarayı terk etmek kararına vardı. Mirik üzerinden Roşnik'e, oradan da Nazimiye'ye geçecekti. Boynundaki katılaşma ağırlaşmıştı. Ayağa kalktığında gözleri kararıyor, başı dönüyordu. O gün ikindiye doğru odunlar da tükendi. Hava rüzgarlı ve kapalıydı. Karanlığın çökmesini bekledi. 2 saatlik bir titremeden sonra kayalıkları terk etti. Uçurum kıyısını izleyerek Vartinik'e doğru yol aldı. Karlara gömüldü. Yekinip çıktı. Lastik ayakkabısına kaçan karları çıkardı. Barık başında kadının verdiği bezi yapışır korkusuyla bağlamamıştı. Başının arkasını ve boynunu olduğu gibi kaplayan büyük yaranın bazı yerleri kurumuştu. Rüzgar bıçak gibi saplanıyordu. Rüzgarın yaraya vuruşunu engellemek için parkesini çıkarmadan yakasından yukarı çekip başına geçirdi. Kömü alttan teğetleyip Mirik'e doğru inişe geçti. Sırt üstü düştü. Dereye doğru saptı, karlara gömüldü. Karanlık iyice bastırmıştı. Halsizlik, açlık, ağrı ve titreme kemiriyordu bedenini. Dere boyu bata çıka yol almak zorundaydı. Çünkü Mirik bu derenin Kutu Dere nahiyesinden gelen büyük uçurumuyla dereyle kesiştiği noktadaydı. İnanılmaz bir sebatla yürüyordu bata çıka. Bir saat sonra buzlu çayı geçip karşı dağa tırmandı. Dağın eteğinden dereyi izleyerek ilerledi. Ayağı kaydı. 20 metre kadar aşağıya yuvarlandı. Kar tınazına saplanmasaydı derin uçurum dibine, kayaların üzerine düşecekti ki bu da kaçınılmaz ölüm demekti. Tırnaklarını ve ayaklarını karlara saplayarak yukarı doğru usul usul tırmandı. Hareket halinde oluşu donmasını engelliyordu. Yürüyebileceği kesime gelince ayağa kalktı. Karşı uçuruma baktı. Eteğinde bulunduğu dağın heybeti karşısında ürperdi. Uçurumları yalayan rüzgar karanlığın kudretiyle birleşerek müthiş bir uğultuya dönüşüyordu. Uçuruma ya da canavar gırtlarını andıran karanlıklara yuvarlanmamak için gayet hassas ve kaplumbağavari ilerliyordu. Bazı yerlerde emeklemek zorunda kalıyordu. Mirik'e yaklaştığında yürüyemeyecek hale gelmişti. İçinden defalarca kar çıkardığı lastiklerin astarları ıslanmış, yün çorapları su kesilmişti. Mezraya yaklaştı, ayaklarını sürükleyerek evlere yöneldi. Açlık, acı ve donma tehlikesi yönlendiriyordu onu artık. Küçük bir köpeğin saldırısına uğradı. Kıpırdamadı hiç. Köpek havlayarak çevresinde döndü. "Kimsin, ne istiyorsun?" İbo kapının önüne çıkan köylüye, "Yolcuyum," dedi, "açım, dışarıda kaldım. Yardımınızı rica ediyorum. Üstelik yolumu da şaşırdım." "Nereye gideceksin?" "Roşnik'e." Köylü İbo'ya yaklaştı. Kömden kaçan yaralı bu olabilirdi. Kasketini, biçimini görünce köylü sandı. Yoksul bir köylüyü andırıyordu. Ama sırtındaki askeri parkeye benziyordu. Üstelik gecenin bu vaktinde Mirik'te. Olacak iş değildi. "Hele gel, içeri gel." "Sağ ol," diyerek kapıdan içeri girdi İbo. Köylü İbo'nun kocaman yarasını görünce korktu. Üsteğmen'in köyde yaptığı tehdit konuşması çınladı kulaklarında. Kaçan anarşisti barındıran kim olursa olsun yakasını devletin pençesinden kurtaramayacak. Zindanlarda çürüyüp gidecek. Kaçan anarşisti ele veren vatandaş ise hem iyi bir iş yapmış olacak hem de 200 bin lirayla mükafatlandırılacak. Köylü İbo'ya sobanın yanında yer gösterdi. "Ben sobaya biraz odun getireyim," diyerek bitişik odaya girdi, karısının kulağına bir şeyler fısıldadı. Köşeden 2-3 odun alıp İbo'nun yanına geldi. "Bartinik'ten kaçıp kurtulanlardansın herhal." "Evet," dedi İbo. "Halk için çalışan devrimcilere yoksul halk elinden gelen yardımı esirgemiyor. Halk kendi davasının neferlerini tanımaya başlıyor." "Bu yıl kış fena azıttı, jandarma da azıttı, Haydaran'ı kıskaca aldı. Halk birlik olursa, devrimcilerle kenetlenirse bütün fırtınaları alt edecek, kıskaçları kırar. Mesele halkın, en başta da işçilerin, köylülerin bilinçlenip örgütlenmesi, mücadeleye atılması meselesidir. Halklar dünyanın her tarafında uyanarak dalgalar halinde hışımla ayağa kalkıyor." Yan odadan çıkan kadın İbo'ya, "Hoş geldin bra," dedi. Çaydanlığı alıp dışarı çıktı. Yan odadan çocuk sesleri geliyordu. "Taze pınar suyunun çayı iyi olur. Dağda perişan olmuşsun. Karnını doyur, bu gece kal. Yarın sabah erkenden gidersin. Bir saat sürmez Roşnik. Kal dinlen." Mutluluk dalga dalga bastı İbo'nun içini. Halkın en küçük bir desteğini büyük takdir duygularıyla karşılıyor, çocuklar gibi seviniyordu. Az sonra kadın içeri girdi. Çaydanlığı sobanın üzerine yerleştirdi. Sobaya bir iki odun daha attı. "Yağda yumurta kızart karı. Yağ çökelek getir, ekmekleri ısıt." Cehennemden cennete düşmüş gibiydi İbo. Adını duyduğu her yiyecek ışık seline dönüşüyor, içini basıyordu. Halkın kudretine dayanmak ne müthiş bir şeydi. Az sonra öğretmen Celal içeri girdi. Gözlerinin içi gülüyordu. "Hoş geldin, geçmiş olsun," diyerek İbo'nun elini sıktı. "Kaç gündür seni merak ediyordum. Sağ salim kurtulmana sevindim." İbo şaşkınlık içindeydi. Sevincinden neredeyse çıldıracaktı. Öğretmene sevgiyle baktı. Partinin sıcak soluğuna, bir sempatizana nihayet kavuşabilmişti. Sanırım diğer arkadaşları tanıyorsundur. Tanımaz olur muyum canım diye çıkıştı Celal. Ben burada öğretmenim. Haydar'la Hıdır, Azeroğlu. Baharda 20 gün kaldılar bu köyde. Haydar köre basanlar da yakalandı. Ali Haydar'ı da tanırım. Ölümüne çok üzüldüm. Nasıl oldu da basıldınız? Beni niye haberdar etmediniz? Hayret doğrusu. Nöbetçinin ihmali sonucu oldu dedi İbo. Ağır bir kayıp bizim için. Ama sizin gibi insanlar oldukça yaralarımızı çabuk sararız. Tayin edici olan halktır. Kaç gündür ilk kez ferahlıyor, sevincin engin deryasında buluyordu kendisini. İzbelerde yanan, eridikçe karanlıkları eriten kandiller gibiydi öğretmenler. Kendisi de bir öğretmen adayı olduğu için onların derinliğini çok iyi tanıyordu. Şimdi mesele senin yaralarını iyileştirmek, seni gözümüzün bebeği gibi korumak, akbabalara bırakmamaktır. Nerenden yaralandın? İbo ışıl ışıl gülümseyerek başını çevirdi. Acılı ve geniş bir yara dedi. Oo, gerçekten de ciddi bir yara diye inledi Celal. Şükür ki ölümcül değil. Köylülerin şifalı elleri bir haftada iyileştirir ama sanırım izi kalır. İyileşsin de iz önemli değil dedi köylü. Tabii canım diye onayladı İbo. Çalışabilir duruma gelmektir önemli olan. Ben seni çok öncelerden darbenin ilk aylarından tanıyorum. Tabii gıyaben oluyor. Çok görmek istiyordum. Burada nasip oldu. İnceliğine, sorumluluk duygusuna ve hassasiyetine çok teşekkür ederim hocam. Böylesine çetin ve kritik bir anda beni onurlandırdınız. Cesaretime ve direnme gücüme güç kattınız. İnanın çok duygulandım. Tünelin ucunda beliren bir kılavuz ışığının yarattığı duyguları yarattınız bende. Rica ederim görevimiz dedi Celal öğretmen. İbo'nun gözleri yaşarmıştı sevinçten. Açlığını, acılarını, endişelerini, kuşkularını unutmuştu. Kadın sofra bezini açtı. Kızarmış yumurtaları tavayla birlikte İbo'nun önüne koydu. Çayla doldurdu bardakları. Çökeleğin yanına tereyağı ekledi. Isınmış ekmek kokusu taze çökelek kokusuna karışarak sigara dumanına egemen oldu. Buyurun hep beraber yiyelim arkadaşlar. Biz yedik sen buyur. Biz çay içeceğiz, sen karnını doyur, rahat et, bize bakma. İbo gece saat 11'e kadar öğretmen Celal'le sohbet etti. Köylü sohbete kulak misafiri oldu. Baş salladı, her söyleneni onayladı. Saat 11'den sonra öğretmen İbo'nun iznini isteyerek kalktı. Yarın sabahtan gelecek, yaranın iyileştirilmesi üzerinde duracak. Gerekirse İbo'yu alıp daha emin bir yere, rahat edebileceği, okuyup yazabileceği bir yere götürecekti. İbo'nun endişelenmesine hiç gerek yoktu. Nazmiye'deki arkadaşlarıyla buluşmasını bile sağlayabilirdi. Kadın sobanın yanına kalın bir döşek serdi. Yorgan ve yastık tertemizdi. Öğretmen çıkıp gitti. Kadınla kocası yan odaya çekildi. İbo parkesini çıkarıp yatağa girdi. Yan gelip sırtını sobaya verdi. Kainatın fatihi, güven duygusunun ve iyimserliklerin tanrısı, bahtiyarlığın kendisiydi şimdi. Rüzgar dışarıda azgınlaşmıştı. Soba tatlı tatlı çıtırtılarla yanıyordu. Uzaklardan genç bir zarın yasak savma kabilinden cılız havlayışları geliyordu. Öğretmen Celal Paşa'ya kelle yetiştirircesine evine koştu. Kırmasını alıp dağı tırmanmaya başladı. Hüseyin Güngör'ün kapısını çaldığında soluk soluğa ve kan ter içindeydi. Ahırdaki köpek havlamaya başlamıştı. Kim o? Benim Hüseyin aç, ben Celal, Celal öğretmen. Hüseyin merakla açtı kapıyı. Arkasında elinde lambayla karısı duruyordu. Gecenin bu vaktinde hayırdır inşallah. Kömden kaçan yaralı, yani Üsteğmen'in aradığı İbrahim Kaypakkaya benim komşumdadır. Çabuk giyin, Kutudere'ye yollan. Yapma yahu, başkası olmasın, gördün mü? 3 saattir yanındayım, kafasının arkası haşat olmuş, çabuk ol. Silahı milahı var mı? Yok, hiçbir şeyi yok. Fırtınadan kaçıp ahıra sığınan topal serçeler gibi perişandır. Çabuk ol. Hüseyin pantolonunu giyerken kapıyı üzerine kilitleseydiniz. Şüphelenir. Kaçarsa Üsteğmen hepimizi tutuklar vallahi. Sen merak etme, ben sağlama almışım. O kadar aptal değilim. Öyle deme, bunlar teşkilatçıdır babam. Sana bana benzemezler. Tencere tıkırtısından 1000 anlam çıkartır. Yahu sen tasalanma kardeşim, o tencere tıkırtısını duyuyorsa ben de Şahin yuvasındaki tüyün titreyişini duyuyorum. Peki günah benden gitti. Ben gider haber veririm. Müfreze gelir de evde bulamazsa cevabını sen verirsin. Kamer gizlinin durumuna düşmek istemiyorum. Sen bana güven. Kör kamer değilim ben, işimi bilirim. Kadın lambayı yere indirmiş, çökmüş ağlıyordu. Sen bizim ocağımızı söndüreceksin Celal. Bizim bu fukara evimize Allah'ın laneti girecek. Bir illet, bir uğursuzluk gelip bulacak bizi. Yahu yenge, Allah aşkına ne var bunda ağlayacak sanki? 3-5 çapulcunun yakalanması için devlete yardımcı olmak kötü bir şey mi? Kadın ağlaya ağlaya ayağa kalktı. Gözyaşları diri ve dolgun göğüslerine dökülüyordu. Bakışlarına cazip bir kıvılcım düşmüştü. Kışın kaçıp evine sığınan yaralı bir güvercini sen yakalayıp aç kedilerin önüne atıyorsun. Allah'ın laneti üzerinize yağar. Neyse, bunun tartışmasını yapmayalım diyerek dışarı çıktı Celal. Zaten bu sondur diye mırıldanan Hüseyin yün çoraplarını iple bağladı, paltosunu giydi, tiftiğini başına geçirdi. Eldivenle feneri aldı. Kırmasını duvardan indirip omzuna attı. Ceplerini mermilerle doldurdu, lakanlarını sırtından sallandırdı. Keçiye bak hele, doğurdu mu diyerek dışarı fırladı. Dağdan hızla aşağı indiler. Hüseyin öğretmenden ayrıldı. Miriki Kutu Derek nahiyesine bağlayan uzun ve vahşi dereye saptı. Yüzlerce anafor vardı derede. Kartınazları, inişler çıkışlar, kayalar, buz kütleleri, yılan kavi uzayan çay ve uçurumlardan sarkan dev kayalar korkunç bir görünüm veriyordu dereye.